Ayrım 16. Abdullah Öcalan ile görüşmeler. Doğu Perinçek, sayfa 234. Sonuç yerine Kürt liderlerine mektup. 2000 yılı Mayıs ayı ortalarında Abdullah Öcalan'ın avukatları bir heyet halinde ziyaretime geldiler, görüşlerimi sordular. Bizzat Abdullah Öcalan'ın görüşlerimi öğrenmek istediğini, ona aktaracaklarını söylediler. Ben de Kürt meselesinin çözümü dahil Türkiye'nin yaşadığı sürece ilişkin tahlilimi ve programımızı anlattım. Daha sonra bu çözümlerin yetersiz ve eksik aktarılmasından kaygılanarak görüşlerimi yazılı hale getirdim ve bütün Kürt örgüt liderlerine ve basına gönderdim. Resmi makamlara da yolladım ve ayrıca Teori Dergisi'nin Aralık 2000 tarihli sayısında tam metin halinde yayınladım. Bu mektubun her satırının altına bugün de imza atarım. Herkese de dikkatle incelemelerini ve bu meselenin çözümünde değerlendirmelerini öneririm. Mektup Ergenekon davası dosyasında da bulunmaktadır. 23 Mayıs 2000. Sayın Abdullah Öcalan, avukatlarınız selamlarınızı getirdi ve önümüzdeki süreçle ilgili görüşlerimi sordular. Onlara anlattıklarımı, Türkiye'nin bağımsızlık ve birliği için duyduğum sorumluluk gereği ayrıca size yazmayı yararlı gördüm. Yaşanan süreçte geleceği belirleyecek kritik noktaya öncelikle dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye'nin demokratik devrimiyle Avrupa Birliği ile bütünleşme projesi birbiriyle bağdaşmaz. Bu iki program ve iki programı temsil eden kuvvetler nesnel olarak cephe cepheyedir. Ulusal devleti ve cumhuriyet devrimini savunan demokrasi kuvvetleri ile batı kuvvetleri arasındaki çelişmenin önümüzdeki kısa ve orta sürede çok daha derin çatışmalara yol açması kaçınılmazdır. Türkiye'de demokrasi, Kemalist devrimi tamamlayacak kuvvetlerin eseri olacaktır. Batının büyük devletleri ise bugün demokrasi sürecinin karşısındaki en büyük engellerdir. Özellikle ABD ve ikincil olarak Avrupa Birliği, Türkiye demokratik devriminin önünü kesen başlıca kuvvetlerdir. Onlar Türkiye'yi demokrasiye zorlamıyor, tam tersine demokrasinin biricik çerçevesi olan ulusal devleti yıkıma uğratarak demokrasiyi imkansız hale getirmek istiyorlar. Dayattıkları bölge polisi misyonu ve neoliberal ekonomi demokrasi benzeri bir rejimde bile uygulanamaz. Bayar Menderes'lerden Özal ve Çiller gibilere kadar işbirliği yaptıkları kuvvetlere bakarsak bunu çok daha iyi görebiliriz. Öte yandan onların Kemalist devrimin kazanımlarını yıkma pratiklerini de göz önünde tuttuğumuz zaman da hedeflerini çok iyi anlarız. Demokrasi ve insan hakları veya Kopenhag kriterleri dedikleri program bir demokrasi programı değil fakat tıpkı Irak ve Yugoslavya'ya karşı yaptıkları gibi parçalama ve denetim altına alma siyasetinin araçlarıdır. Sürece ülkemiz açısından bakarsak ABD ve Avrupa Türkiye'den tek bir şey istiyor. Kriz bölgelerinde müdahale gücü rolünü üstlenmesi. Bu misyonu kibar bir ifadeyle Batı için güvenlik üretmek diye özetleyenler de vardır. Kopenhag kriterleri falan hepsi bu dayatmanın hizmetindedir. Nitekim Türkiye, AB aday üyeliğine kabul edilince Alman hakim güçlerinin Die Welt gazetesi olayın esas anlamını şöyle saptamıştır. Türkiye, AB aday üyeliğini kabul etmekte, evlatlarının canını büyük maceracı müttefik uğruna feda etmeye hazır olduğunu göstermiştir. Die Welt, 18 Aralık 1999. Buradan da anlaşılacağı üzere Türkiye'nin Avrupa kapısında denetim altına alınması ABD'nin politikasıdır. Ekonomist dergisi ise Türkiye'nin aday üyeliğinin tarihsel süreç açısından ne anlama geldiğini açıkça belirlemiş, olayı Kemalizmin sonu başlığıyla duyurmuştur. AB aday üyeliği ile Kemalist devrimi tamamlamak iki karşı süreçtir. Herkesin önüne şu soruyu koyması gerekiyor. Mehmetçiği Batı'nın güvenliği için kriz bölgelerini süren bir rejim demokratik olabilir mi? İkinci bir soru daha, IMF reçetesi gereği köylüye destek akçalarını kaldırarak Türkiye tarımını çökerten ve özelleştirme yoluyla 1 milyondan fazla işçiyi sokağa atacak ve SSK'ları tasfiye edecek bir rejim, büyük çoğunluğa şiddet uygulamak dışında bir tercih hakkına sahip midir? İş piyasayı bile yabancı hipermarketlere teslim eden bir rejim, esnaf ve tüccarı tasfiye ederken aynı zamanda onlara özgürlük verebilir mi? Kopenhag kriterleri içinde işçiye, köylüye, esnaf ve zinaatkara, ulusal sanayici ve tüccara insaf yoktur. Bunlar ulusal devletin dayandığı sınıflardır. Avrupa Birliği sürecinde daha ağır baskılarla dayatılan program, özgürlüğü ezici çoğunluk için imkansız hale getirmekte, halka şiddet uygulamasını ise zorunlu kılmaktadır. Bu programın azınlık, mezhep ve milliyetlere özgürlük vaat etmesine kanmak en büyük yanılgı olur. Uygulandığı her yere kanlı boğazlaşmalar getirdiği apaçık ortadadır. Kuzey Irak Kürtlerinin durumuna, Boşnakların şeriatçı bir rejim altına düşmesine, Çeçenlerin perişan haline ve Kosovalı Arnavutların ABD bayraklarıyla yürümelerine göz atmak, Batı'nın insan hakları programı hakkında yeterli fikir verir. Kaldı ki, Olaya dünya ölçeğinde baktığımız zaman milliyet ve mezhep çatışmaları her yerde emperyalizmin yayılma politikasının aletidir. Batı'nın küreselleşme programının halka maliyetinin çok ağır olduğunu görmekle birlikte nasıl olsa başarılı olacak, biz de bu projeyle bütünleşelim ve üstte kalanların yanında olalım diye düşünüldüğü de oluyor. Bu çok ama çok büyük bir yanılgıdır. Çünkü Türkiye kesinlikle Avrupa Birliği ile bütünleşmeyecek, yeni oluşan dünya dengelerinden yararlanarak bağımsız ulusal devletini koruyacak ve demokratik devrimini tamamlayacaktır. Bütün olgular bu yöndedir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olmak bir yana, önümüzdeki 3-5 yıllık süreç içinde cephesini batıdan gelen baskılara dönmek zorunda kalacağı kesindir. Hem ABD ve Avrupa hem de Türkiye'nin Kemalist devrim rotasındaki ulusal kuvvetleri, ülkemizin Avrupa Birliği ile bütünleşmeyeceğini biliyorlar ve ona göre mevzileniyorlar. Bunu saptamak için Avrupa Birliği'ne aday üyelik protokolüne bakmak bile yeterlidir. Orada taraflar arasında 4 yıl içinde bir anlaşmaya varılmazsa Kıbrıs ve Ege sorunlarının Lahey Adalet Divanı'nda çözüleceği yazılıyor. Eğer Türkiye'nin Avrupa Birliği ile bütünleşeceği varsayılsa idi, bu tür hükümlere gerek görülmeyecekti. Çünkü Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye o zaman Avrupa Birliği içinde birleşecek ve aralarında ne Ege kıta sahanlığı sorunu ne de Kıbrıs sorunu kalacaktı. Herkes bilmektedir ki süreç bu yönde değildir. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı da içine alan Avrupa, protokole bu hükümleri koyarak aslında gelecekte kendisiyle Türkiye arasındaki sorunlarda Lahey Adalet Divanı'nı yetkili kılarak bir mevzi kazanmayı planlamıştır. Kıbrıs ve Ege kıta sahanlığı önümüzdeki dönem Türkiye ile Yunanistan arasında değil, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki sınırı belirleyecek anlaşmazlık konularıdır. ABD açısından ise meseleye Doğu Akdeniz'i hükmetmek için Kıbrıs'ı sorunsuz bir üs haline getirmek ve ayrıca Türkiye'nin bütün çıkış yollarını denetimi altında tutmaktır. Dahası ABD, Türkiye'yi Kıbrıs ve Ege üzerinden sıkıştırıp Kuzey Irak'ta teslim alma politikası izlemektedir. Türkiye yöneticileri ise ne yazık ki ulusal devlet perspektifini yitirerek böyle bir protokole imza atmışlardır. Bir kısmı ise Batı'yı bir süre daha oyalama ve zaman kazanma anlayışı içindedir. Ancak bu sorunların Lahey Adalet Divanı'na gitmeden, yani 4 yıl geçmeden önümüzdeki kısa dönemde alevleneceği kesindir. Nitekim işte alevlenmeye başlamıştır bile. Önce İran'a düşmanlık kampanyası, arkasından Ege ordusunu kaldırma önerileri ve hatta Türkiye'nin kıta sahanlığına ilişkin ihlalleri savaş sebebi saymaktan vazgeçmesi yolundaki görüşler birbiri peşi sıra piyasaya sürülmüştür. Türkiye, ABD ve Avrupa ile 3 cephede karşı karşıya gelmiştir. Kuzey Irak, Ege ve Kıbrıs, işbirlikçi medyanın ortada dolaştırdığı lafların kıymeti harbisi yoktur. Türkiye'nin her 3 cephede de direneceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Bu direnmenin ulusal birikimi olduğu gibi dünya koşulları da elverişlidir. Rusya, Çin, Hindistan, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, İran ve bütün Asya bir blok oluşturmaktadır. ABD, Avrasya kayasına çarpmıştır. Batı uygarlığı çürümekte ve dağılmaktadır. Asya ise dinamiktir ve önüne geçilemeyen bir yükselişin içine girmiştir. Türkiye, Avrasya bloku ile Batı arasındaki dengeyi de çok iyi değerlendirebilir ve kendisi için çok geniş bir manevra ve bağımsızlık alanı açabilir. Bütün sorun, bağımsız iradeye sahip bir cumhuriyet devrimi iktidarının kurulmasındadır. Batı ile potansiyel çatışma unsurları yalnız Kıbrıs, Ege ve Kuzey Irak'ta değil, iç cephede de ciddidir. Batı Türkiye'de aydınlıkta defalarca haber konusu olduğu üzere şunları dayatıyor. 1. Ulusal ordu tasfiye edilecek, Türk Silahlı Kuvvetleri pentagonlaştırılarak bölge polisi haline getirilecek. 2. 28 Şubat bitirilecek, cemaat ve tarikatlar özgürleştirilecek. 3. Ilımlı İslam yeniden iktidar ortağı yapılacak. 4. Yukarıdan denetim altına alınan PKK yasallaştırılacak. 5. Bütün bunlara muhalefet eden radikaller temizlenecek. Özeti, Avrupa'ya girebilmek için Türkiye'den öncelikle kapıdaki vestiyere ulusal ordusunu ve Kemalist devrim bırakması isteniyor. PKK'nın yasallaştırılması talebi ise ellerinde Türkiye'ye karşı bir bölünme etkeni bulundurmak amacıyladır. Bu dayatmaların kabul edilmesi mümkün değildir. Ulusal devlet ve ulusal ordu direnir, direnecektir, kesindir bu. İşbirlikçi hakim sınıfların devleti ve NATO'ya bağlı bir ordu nasıl direnir diye soranlar oluyor. Şunu görmüyorlar. 28 Şubat'tan beri Türkiye'de tıpkı Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğu gibi iki iktidar odağı oluşmuştur. Küçük Amerika rejiminin karşısında Kemalist devrim rotasında yeni bir iktidar belirmektedir. O nedenle sakız çiğner gibi tek bir derin devletten söz eden tahliller geçersizdir. Direnecek olan kuvvetler Kemalist devrim rotasında toplanmaktadır. Küçük Amerika rejimi sönerken devrimci birikim canlanmaktadır. Osmanlı Devleti'nin içinden Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren bir Kuvayi Milliye nasıl çıktıysa bugün de öyle olmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 28 Şubat'tan bu yana Cumhuriyet Devrimi mevzisinde kararlı bir tavır göstermesi yaşanan sürecin önemli bir işaretidir. 28 Şubat aslında 1995 Mart'ında Kuzey Irak'a yapılan Çelik Harekatı ile başlamıştır. Türk ordusu bu harekatta ABD'nin egemenlik alanına girmiştir. Arkasından gelen 1996 sonbaharındaki Türk ordusu Irak-Bardani işbirliği ABD'nin Kuzey Irak'taki hakimiyetine ağır bir darbe indirdi. Olayı ABD Genelkurmayına yakın Joint Forces Quarterly dergisi ABD ordusunun Vietnam'dan sonra aldığı en büyük yenilgi olarak niteledi. Bu süreç Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ulusal devleti ve Cumhuriyet Devrimi kazanımlarını korumakta kararlı olduğunu göstermiştir. Dıştan gelen baskılar tıpkı Kurtuluş Savaşı yıllarındaki gibi Türk-Kürt birliğini pekiştirme gereğinde ortaya çıkarmış ve acil kardeşlik çözümünü gündeme getirmiştir. Dışa karşı bağımsızlığı ve içte laikliği savunmak demokratik süreci kaçınılmaz olarak ateşlemiştir. Süreç kuşkusuz iniş çıkışlıdır, zaman zaman geri dönüşler içerir ancak ben bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ulusal devlet Cumhuriyet Devrimi mevziinde kararlı bir tavır alacağına, emperyalist baskılara teslim olmayacağına güveniyorum. Bu güvenimi de her yerde olduğu gibi burada da ifade ediyorum. Türkiye'nin ulusal devletin direneceğini söylemek dayanıksız bir umudun ifadesi değildir. Toplumsal ekonomik gerçeğe dayanır. Ulusal devlet, ulusal piyasa temeli üzerinde var olur. Hiçbir ulus devlet, ulusal piyasanın dağıtılmasını ve kendi temellerinin yok edilmesini, kısacası sömürgeleşmeyi kabul etmez. Ulusal devletler silahla kurulmuşlardır ve ancak silahla yıkılabilirler. Türkiye'nin barışçı yoldan yıkıma uğratılması pratiği, aslında en sonunda dıştan ve içten silahlı müdahalenin koşullarını hazırlamak ve uygun mevziler yaratmak içindir. Türkiye bu sürece kurbanlık koyun gibi başını uzatmayacaktır. Irak ve Yugoslavya direnebilmiştir. Türkiye haydi haydi direnir. Türkiye ulusal devleti ve ordusunun direnme potansiyeli Irak ve Yugoslavya'nın 10 katıdır. İnsan malzemesi, bağımsız devlet ve ordu geleneği, ekonomisi ve diğer olanakları yanında hızla güçlenen Avrasya bloğunun sağladığı uluslararası olanaklar hesaba katılırsa, Türkiye'nin batıya boyun eğmeyeceği ve kendi ulusal devletini batıya bir kez daha kabul ettireceği açıktır. Türkiye ile batı arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, egemenliğe saygı ve karşılıklı yarar temeline oturması bu direnişle gerçekleşecektir. Burada herkesin önündeki soru şudur. Kimin yanında olacağı? Ulusal devlet ve ulusal ordunun mu, yoksa batı ile bütünleşme projesinin mi? Bu iki karşıt program ve kuvveti bağdaştırmak mümkün olamayacağına göre herkes bu seçeneklerle yüz yüze gelecektir. Bir an önce safa girmek, Türkiye'nin demokratik devrimi ve Kürt sorununa çözüm açısından da önemlidir. Kürt sorununun demokratik çözümü, Batı ile işbirliği yapıldığı için değil, Batı'ya karşı kesin tavır alındığı için hızlanacaktır. Kürt sorunu, Batı ile işbirliği yapıldığı ölçüde sürüncemede kalır. Batı'yı Kürt sorununun içine davet eden uygulamalara ne kadar kararlı bir tutumla son verilirse, çözüm o kadar demokratik ve çabuk olacaktır. Çünkü Kürt sorunundaki esas engel, artık Kürt realitesini kabul etmeyen iç kuvvetler değil, Kürt sorununu Türkiye'ye karşı kullanmak isteyen dış kuvvetlerdir. O dış kuvvetlere karşı ne kadar güçlü bir Türk-Kürt birliği kurulursa, güven ortamı o kadar sağlıklı olur ve demokratik çözümler de güncelleşir. Eğer Kürt sorununu çözmede Türkiye'ye karşı Batı'nın baskısından yararlanmayı düşünenler olursa bu, Türkiye üzerindeki tehditle birleşerek sorunu çözmeye kalkışmak anlamına gelir. Matematik formüllerle ifade edecek olursak, Türk artı Kürt eşittir demokratik çözüm. Batı artı Kürt eşittir çözümsüzlük. Türk artı Kürt birliği, Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi Batı'dan gelen tehdide karşıdır. Batı artı Kürt formülü ise Türkiye'ye karşıdır. Bugünkü koşullarda Batı'nın yanında olmak aslında Türkiye'ye karşı olmak anlamını taşımaktadır. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Türkiye'nin bütünlüğü içinde yer almak Batı'nın hoşuna gitmiyor. Denecektir ki Türkiye devletini yönetenler 50 yıldır Batı işbirlikçisidir. Doğru. Zaten Türkiye'yi bu hale getirenler de onlardır. Biz devrimciler 50 yıldır onlara muhalefet ediyoruz ve Kemalist devrimin kazanımlarını savunuyoruz. Küçük Amerika rejimi açısından deniz bitmiştir. Batı ile işbirliği yoluyla Türkiye'ye yapılan kötülüklerin sonuna gelinmiştir. Yaratılan mafya, tarikat, gladyo rejimi derin bir krize girerken Kemalist devrim kendisini yenileyerek canlanmaktadır. Türkiye'nin ulusal devletini ve diğer devrimci kazanımlarını savunmak, statükoyu korumak değil, devrimci bir sürece omuz vermektir. Türkiye, kendini savunmak için 50 yıllık Küçük Amerika sürecinin oluşturduğu mafya, tarikat, gladyo rejiminden kurtulmak durumuyla karşı karşıya gelmiştir. Bu nedenle ulusal devletin savunulması Türkiye'de köklü bir iktidar değişikliğine ve yenilenmeye yol açacaktır. Bu olay Kurtuluş Savaşı ile başlayan devrime benzer, Türkiye sömürgeleşme tehdidinden kurtulayım derken Osmanlı ortacağından da kurtulmuş ve demokratik devrim sürecinin en önemli atağını yapmıştır. Benzer bir durumda bulunduğumuz tahlilini yapan İşçi Partisi, Aralık 1999'da yaptığı 5. Genel Kongresi'nde bu sürecin ihtiyacına cevap veren bir iktidar projesi kararlaştırdı ve önüne 3 birlik görevini koydu. Siyasal düzlemde Kemalist Sosyalist İttifakı, kitlesel düzlemde Türk-Kürt Birliği, yaptırım düzleminde Halk Ordu Birliği, program ise 6 oktur. 6 ok hala geçerlidir. Önümüzdeki devrimci adımın temel yönlenişlerini içerir. 6 ok halk açısından doğru olmanın ötesinde Türkiye'nin büyük güçlerini birleştirecek tek formüldür. Demokratik Cumhuriyet gibi formülleri demokrasi düşmanı neoliberal çevreler de paylaşıyor. 6 ok ise eskilerin deyişiyle efradını cami, ayarına mani bir programdır. Yani fertlerini toplar, düşmanına da engel olur. Altı ok benimsendiği zaman emperyalistlerle ve halk düşmanları ile birleşme tehlikesi yoktur. Altı oku farklı kavramlarla ifade etmek mümkündür. Ancak o zaman programın sihri bozulur, büyük kuvvetler birleştirilemez ve tarihten kuvvet alınamaz. Kısacası hedefe ulaşılamaz. Türk ve Kürtlerin ortak tarihindeki en büyük miras Kemalist devrimdir. Altı ok, Kemalist ile sosyalisti, Türk ile Kürt'ü, halk ile orduyu birleştirebilecek tek formüldür. Bu nedenle altı okun alternatifi yoktur. Türk-Kürt birliğinin örgütsel biçimi birlikte örgütlenmektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ve Kürt'ü Anadolu'da bir hükümet kurmak için müdafaa-i hukuk cemiyetlerinde birlikte örgütlemesi bugün de örnek alınacak çözümdür. Birlikte örgütlenme birliği sağlamlaştırır. Ayrı örgütlenme, ayrılma etkenlerini güçlendirir. Batı'nın PKK'yı yasallaştırmakta diretmesinin nedeni, Türkiye'yi bölme tehdidini elde bulundurmak içindir. Buna olanak verilmemesi, binlerce sayfa birlik yanlısı sözden ve birlik yemininden çok daha etkilidir ve belirleyicidir. Birlikte örgütlenme, biçimde değil gerçekte olmalıdır. Batı güdümlü programlar Türk ve Kürt'ü birleştirmez. Kıblesi Washington ve Brüksel olan bütün programlar bölücüdür. O merkezler birleşik bir Türkiye istemiyorlar. Çünkü birleşik ve güçlü bir Türkiye'nin kriz bölgelerine müdahale misyonunu kabul etmeyeceğini biliyorlar. Onlara mecbur ve muhtaç olması için Türkiye'nin sorunlu, zayıf ve parçalı olmasını istiyorlar. Birlikte örgütlenme bu dayatmaya örgütsel cevaptır. Birlikte örgütlenme aynı zamanda Kürt sorununa kardeşlik çözümünü de hızlandıracaktır. Birlikte örgütlenmenin sağladığı güven ortamında Kürt kitlelerinin demokratik talepleri konusundaki kuşkuların dağılması da kolaylaşacaktır. Güvenilir kaynaklardan öğrendiğimize göre Kürt sorununa kardeşlik çözümü genel çizgileriyle kabul edilmiş ve Milli Güvenlik Kurulu'ndan geçmiştir. Sorunu çözecek merkez Washington veya Brüksel değil Ankara'dır. Hal böyleyken çözümün Türkiye'den değil Batı'dan beklenmesi Kürt yurttaşlarımızın bilincinde bölünme etkenini güçlendirir. Bugün en temel mesele Kürt yurttaşlarımızı çözümün Batı'dan değil Türkiye'den geleceğini ikna etmektir. Herkes bilmelidir ki ABD ve Avrupa çözemez, Türkiye çözer. Herkes iyice kavramalıdır ki Batı'dan ne barış gelir ne de özgürlük. Dış müdahaleye ne kadar kararlı tavır alınırsa çözümün uygulamaya konması da o kadar hızlanacaktır. Aslında bu mektubu önümüzdeki süreçte nelerin olamayacağı ve nelerin de kesinlikle gerçekleşeceği konusundaki görüşlerimi bildirmek için yazdım. Bazı tekrarlarda bulunmak pahasına madde madde sıralayacak olursak 1. Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kesinlikle kurulamayacaktır, kurdurulmayacaktır. Türkiye gerekirse bölge devletleriyle birlikte hareket edecek ve ABD'ye bu fırsatı vermeyecektir. ABD'ye güvenerek Kuzey Irak'ta Kürt devleti kurulacağı varsayımına göre hareket edenler büyük bir yanılgıya düşerler. Asya kapıları ABD'ye kapanmaktadır. Koşullar Türkiye'den yanadır. Bu nedenlerle Kuzey Irak'ta Kürt devleti girişimi başarısızlığa uğrayacaktır. Bu girişimi destekleyenler altında kalır. İki ihtimale göre hareket edenler de yığınakta hata yapmış olurlar. 2. Avrupa Birliği merkezli Demokratik Cumhuriyet Programı'nın başarıya ulaşma şansı yoktur. Demokratik Cumhuriyet Projesi, Kemalist devrim rotasındaki çözüm değildir. Bu program, ikinci cumhuriyetçilere aittir. Aslında amaçları, Kemalist devrimin kazanımlarını yıkmak ve Türkiye ulusal devletini yeni dünya düzeni içinde yok etmektir. Buna izin verilemez, verilmeyecektir. Dünya ve bölge koşulları bu açıdan Türkiye'den yanadır. 3. Çözüm Avrupa Birliği'nde değil, Kemalist devrim rotasındadır. Bu nedenle Avrupa Birliği yandaşlığı çözüme hizmet etmez. Türkiye Avrupa Birliği'ne kesinlikle girmeyecek, bu yüzyılın başında Atatürk'ün önderliğinde kararlaştırdığı hedefe kararlı olarak ilerleyecek, Başka deyişle ulusal devletinden vazgeçmeyecek, irticayı ezecek ve Atatürk'ün altı ok programını uygulayacaktır. Kürt meselesinin çözümü de buradadır. 4. Hem Avrupa Birliği hem Kemalist devrimi tamamlama gibi ikili ve ikircikli tavırlar geçersizdir. Karşı karşıya gelen güçlere mavi boncuk dağıtmak yararlı olmaz. Cumhuriyet devrimi cephesinde kararlı bir tavır almak Kürt sorununu çözmek açısından da anahtar değerindedir. 5. Kürt sorunu Kurtuluş Savaşı'nda izlenen kardeşlik politikası ile çözülecektir. Burada kesin kararlılık vardır. Ana hatları şöyledir. 1. Kürt gerçeği kabul edilecektir. 2. Türk ve Kürt, Türkiye'nin asli sahipleridir ve bölünmez bir millet oluştururlar. 3. Batıdan gelen yeni sevr tehdidine karşı Türk-Kürt birliği pekiştirilecektir. 4. Kürt yurttaşlarımızın dışa karşı birliği sağlamlaştırmaya hizmet eden talepleri ve hakları, üniter devlet çerçevesi içinde gerçekleştirilecek ve güvence altına alınacaktır. Bunların çoğu zaten fiilen vardır. 5. Kültür ve eğitime ilişkin haklar ve olanaklar, Kemalist devrimin, devrimci kültürün geliştirmeyi esas alan birlik çizgisi üzerinde gerçekleştirilecek, Kürtlerin kendilerine özgü kültür ve folkloru ve bunun gibi ilerletmelerine bu zemin üzerinde olanak sağlanacaktır. 6. Kürtlerin taleplerinin çözüme bağlanmasının önündeki başlıca engel, Batı'ya bel bağlayan ve bu nedenle güvensizlik yaratan tutumlardır. Kürt yurttaşlarımızın çeşitli taleplerinin gerçekleşmesi, Washington ve Brüksel'den medet uman tutumların kesinlikle terk edilmesine ve bu konuda Türkiye halkına güven verilmesine bağlıdır. Bu tutum, Türkiye halkı içinde ve gözlemlediğim kadarıyla devlet katında Irak ve Yugoslavya'da olduğu gibi hiyanetle mi karşılaşacağız kaygılarına yol açmaktadır. Hak ve özgürlüklerin bölücülük amacıyla kullanılmayacağı yolunda lafla değil, davranışlarla kesin güven verilmelidir. Bu nedenle Batı'ya yönelen ve Batı'dan çözüm bekleyen bütün eğilim ve davranışlar kökten terk edilmeli, yüzler Türkiye'ye çevrilmelidir. Limanda Avrupa seferi için bekletilen gemiler, Tarık Bin Ziyad'ın yaptığı gibi yakılmalıdır. Türkiye dışındaki seçenekler yok edilmelidir. 7. Ayrı örgütlenme ayrılığa, birlikte örgütlenme, birliğe ve özgürlüğe hizmet eder. Türkiye halkına ve Cumhuriyet devrimi kuvvetlerine güven verecek en temel pratik, ayrı örgütlenme politikasının temelden terk edilmesi ve birlikte örgütlenme çalışmasına girilmesidir. Bu nedenle PKK ve HDP kimlikli söylem ve uygulamalar bırakılmalı, biz kavramı yeniden tanımlanmalıdır. Biz kavramı ile Kürtler değil, Türk-Kürt birliği, Türk-Kürt kardeşliği, Cumhuriyet devrimciliği ifade edilmeli ve buna uygun tavırlar alınmalıdır. 8. PKK ve HDP dağıtılmalıdır. Ayrı örgütlenme temelinde kurulan bu örgütler korunduğu sürece bölücülük seçeneği saklı tutulacak ve uygun koşullarda gündeme sokulacaktır. Batı devletleri bu seçeneği elde bulundurmaktan vazgeçmiyorlar. Kaldı ki ayrı örgütlenme kaçınılmaz olarak ayrılığa hizmet eder. Öyleyse birlik isteğinin biricik ifadesi PKK ve HDP'nin dağıtılması ve birlikte örgütlenme pratiğine girilmesidir. 9. Birlikte örgütlenmenin programı demokratik cumhuriyet değil Atatürk'ün altı okudur. Bu iki program birbirinin karşısındadır. Demokratik Cumhuriyet programı Batı güdümlü neoliberal ve şeriatçı güçleri birleştiriyor. Demokratik Cumhuriyet kaçınılmaz olarak bölücülüğe hizmet ediyor. Altı ok ise her alanda doğru çözümü temsil ediyor. Milliyetçilik oku CHP 1931 programında bağımsızlık ve çağdaş uygarlıklarla uyum olarak tanımlanmıştır. Yani Kürtleri dışlayan bir milliyetçilik tanımı yapılmamıştır. Bakınız Doğu Perinçek, Kemalist Devrim 3. Altı ok, sayfa 30 ve 119. 10. Kürt yurttaşlarımızın Atatürk'ü ve altı oku kararlı olarak savunmaları, Kürt sorununa kardeşlik çözümünü hızlandırır ve onları Türkiye'nin geleceği üzerinde daha etkili iktidar konumlarına getirir. Atatürk'ün altı oku gibi sağlam ve devrimci bir zeminde birleşmek, Kürt yurttaşlarımıza olan güveni de güçlendirir ve çözüm için gerekli kültürel psikolojik koşulları yaratır. Atatürk, Kürt sorununun çözümünde eşi bulunmaz bir ikna gücünü temsil eder. Onun Kurtuluş Savaşı'nda uyguladığı program, Türkiye'ci güçleri birleştirir. Kürt yurttaşlarımız burada örnek bir tavır almalıdırlar. Bu tavır, çözümün önündeki engelleri aşmak ve süreci hızlandırmak açısından belirleyici önemdedir. Kemalist devrimi tamamlama ve kardeşlik çözümü rotasında birlikte örgütlenmek, Kürt yurttaşlar kitlesini önümüzde gerçekleşecek Cumhuriyet devrimi iktidarında etkili konumlara getirir. Bunu Türkiye'nin ihtiyacı vardır. 11. Dağıtılan PKK'nın silahlı ve silahsız güçlerini Türkiye'nin birliğini ve kardeşliği kazanmak için uygun çözümler üretilmelidir. PKK yönetimi istese bile yönettiği güçlerin tamamının Türkiye makamlarına teslim olmayacağı ve bu güçler üzerindeki kontrolün Türkiye düşmanı devletlere ve birlik sürecine zarar veren başıbozuk oluşumlara geçebileceği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle teslim olan ve dağdan inenler için makul ve gerçekleşebilir bir çözümün geliştirilmesi planlanmalıdır. Size duyurmak istediğim görüşler bunlardır. İyi dileklerimi ve selamlarımı yollarım. Doğu Perinçek, İşçi Partisi Genel Başkanı. Kitabın sonu 2 Aralık 2011, sayfa 247.